Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1400, Hicri Kameri 3 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 5 Şubat 2022 Cumartesi. İslam dünyası bugün Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle matemde. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü, Şafak'ta 10 gün ve farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran İslam İnkılabı, Aşura ve Kadir-i Kum gibi tükenmez bir rezervdir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, milletin çıkarları hükümetin doğu ve batı ile ilişkilerindeki garantördür ifadesini kullandı. Danimarka Mahkemesi, El Ahvaziye terör örgütünün 3 üyesini suçlu buldu. Amerikan Terör Güçleri Komutanı, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddialarını tekrarladı. Erdoğan, ırkçı İsrail'in doğal gaz boru hattının Türkiye'den geçmesine yeşil ışık yaktı. Ammar Ekim, Irak'ta Amerikan kuvvetlerine ihtiyacımız yok, dedi. Rusya ve Çin Cumhurbaşkanları bir araya geldi. NATO'nun genişlemesine karşı ortak tavırlarını açıkladılar. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 3 Recep 1443, İmam Hadi Aleyhisselam olarak bilinen Aliyennaki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü. Hicri Kameri 212 yılında Medine yakınlarında doğan İmam Hadi Aleyhisselam, kıymetli babası İmam Cevad Aleyhisselam tarafından yetiştirildi. İmam Cevad'ın şehadeti ardından da İslami toplumun imametini üstlendi. İmam Hadi Aleyhisselam imameti döneminde gerçek İslam'ın parlak çehresini tanıtmak için büyük çabalarda bulundu. Bu bağlamda çeşitli inanç, düşünce veya toplumsal konular hakkında tartışma toplantıları düzenliyor, çeşitli sorular ve şüpheleri yanıtlıyordu. İlim ve edebiyat dünyasının birçok tanınan ismi İmam Hadi Aleyhisselam'ın etrafında toplanıyor ve o Hazretin engin bilgisinden yararlanıyordu. İmam Hadi Aleyhisselam'ın bilgisi ve ilmi bir yandan ve o Hazretin halk nezdindeki konumu ve sevilmesi diğer yandan Abbasi Hanedanı'nın haset ve kinine sebep oldu ve bu yüzden kurdukları komplo sonucu o Hazreti şehit ettiler. İrip çalışanları olarak İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet nedeniyle tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İslam İnkılabı, Aşura ve Kadir-i Kum gibi tükenmez bir rezervdir. Ve bu tükenmez rezerv en iyi şekilde değerlendirilmelidir, dedi. Tahran'da dün Cuma namazının geçici imamı Kazım Sıddık'ı okuduğu hutbede İslam devrinin zaferinin 43. yıl dönümünü ve mübarek şafakta 10 günü tebrik ederken şöyle dedi. Her yıl İran halkı bu kutlamaları tekrarlamalı ve böylece İslam inkılabını kazanımları ve geçmişi gelecek nesle en iyi şekilde aktarılabilsin. Tahran Cuma Namazı Hatibi İslam inkılabını eşsiz bir inkılap olarak nitelerken, İran İslam inkılabının dünyayı etkilediğini, tarihi değiştirdiğini, uluslararası ilişkileri değiştirdiğini ve dünyanın adalete hazırlanması için yeni bir yol sağladığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı dünyanın neresinde olursa olsun İran halkına düşmanlık etmek isteyene karşı direneceklerini belirterek, dünya ile ilişkilerimizi garanti eden şey milletin çıkarlarıdır dedi. İRNA Ajansı'na göre Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Rus mevkitaşı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 19 Ocak'ta Moskova'ya üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetle gitmişti. Bu ziyaretle ilgili hazırlanan belgeye göre reisi Moskova'ya hareket ederken yaptığı kısa bir konuşmada İran'ın dış ilişkiler stratejisine ve Rusya ziyareti gibi seyahatlere atıfta bulunarak şunları söyledi. Bu analizler çoğunlukla yarım kaldı. Hükümetin batıya bakmak istediğini, aynı zamanda doğuya bakmak istediğini düşünüyorlar ancak bu tam bir analiz değil. Ayetullah Reisi tam analiz, İran'ın dış ilişkilerinde batıya tek taraflı bir bakış açısıyla sonuçlanan ve ülkede batıdan beklentileri tutan bir dengesizlik olduğudur. İran, İslam Cumhuriyeti ve komşuları arasında denge kurmak ve ilişkileri geliştirmek bizim hedefimiz ve siyasetimizdir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi Moskova'dan dönüşünde İslam Cumhuriyeti ile karşılıklı saygı temelinde ve ortak çıkarlar temelinde ilişki kurmak isteyen tüm batılı ve doğulu ülkelerin bu girişimini biz memnuniyetle karşılayacağız, dedi. Reisinin Rusya gezisi konu alan ve Moskova'da 32 saat başlıklı bir belgesel dün akşam saat 22.15'te İran Televizyonu 3. kanaldan yayınlandı.
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi, İran bölgede uçak simülasyon merkezidir, dedi. Tuğgeneral Hamid Vahidi dün katıldığı bir televizyon programında Hava Kuvvetleri'nin hem Doğu hem de Batı ekipmanlarını kullandığını belirterek şöyle dedi. Silah sistemleri, navigasyon sistemleri, radar sistemleri ve uçak parçaları İranlı teknik uzmanlar tarafından değiştirilmekte ve modern uçaklara monte edilmekte ve kullanılmaktadır. Tuğgeneral Vahide ayrıca şöyle dedi. Bölgedeki savaş uçaklarına sahip olan ülkelerin hiçbiri kendi kendine yeterli değildir ve diğer ülkelerin teknik personellerinden yararlanıyorlar. Ancak İslam devriminden sonra İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri kendi kendine yeterli hale geldi. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı ayrıca şöyle dedi. Hava kuvvetleri her türlü tehdide karşı hazırdır ve düşmanların semaları tehdit etme fikrinden kurtulması daha iyidir. Çünkü kesin bir tepkimizle karşı karşıya kalacaklardır.
İran spor kafilesi 2022 kış olimpiyatlarında Atife Ahmedi ve Hüseyin Save Şemşek'in taşıdığı bayrak altında geçit törenine katıldı. İSNA'ya göre 2022 Pekin kış olimpiyatlarının açılış töreni dün akşam Pekin Kuş Yuvası Stadyumunda başladı ve İran kafilesi Atife Ahmedi ve Hüseyin Save Şemşek'in taşıdıkları bayrak altında geçit törenine katıldı. Aralarında Amerika ve İngiltere'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik olarak boykot ettiği töreni Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve çok sayıda siyasi yetkili de katıldı. İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi ve İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salihi Emiri de stadyumdaki özel locadan açılış törenini izledi. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları dün 4 Şubat'ta resmen başladı.
Dün Danimarka'da bir mahkeme El Ahvaziye terör grubunun 3 üyesini İran'da terörü teşvik etmek ve kimliği açıklanmayan bir Suudi istihbarat görevlisi için bilgi toplamaktan suçlu bulundu. Suudi istihbarat servisleri ve Siyonist rejim İsrail tarafından doğrudan desteklenen ve liderler için uluslararası tutuklama emri çıkarılan El-Ahvaziye terör örgütü, İran'daki terör operasyonlarına Avrupa'dan yönettiği son yıllarda bu terörist grup, İran istihbarat gücünün eylemleri sebebiyle başarısız olan Tahran ve Huzistan'da başka operasyonlar planlamıştı. Dün Danimarka'da bu terör örgütünün 3 üyesinin cezasına ilişkin mahkeme kararı Mart 2022'de açıklanacak. Her 3 kişi de sınır dışı edilme olasılığıyla karşı karşıya. 2 yıl önce tutuklanan ve o zamandan beri tutuklu bulunan El-Ahvaziye terör örgütünün 3 üyesi Danimarkalı ve yabancı örgütler ve bireyler hakkında Suudi istihbaratına bilgi vermek dahil olmak üzere bir dizi suçtan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Daha önce Hollanda'daki bir mahkeme terör örgütünün bir üyesini 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
CENTCOM olarak bilinen Amerika Merkez Komutanlığı Terör Güçleri Komutanı General Frank McKenzie, İran'ın CENTCOM için büyük bir tehdit olduğu yönündeki asılsız iddialarını yeniledi. Amerikalı komutan, Orta Doğu Enstitüsü ve CENTCOM'un yıllık konferansında İran'ın bölgesel nüfuzundan korkarak, İran, Batı Asya'daki CENTCOM için büyük bir tehdit ve Amerika Merkez Komutanlığı Komutanı olarak benim için en büyük öncelik dedi. CENTCOM terör güçleri komutanı ülkesinin Batı Asya bölgesinde sınırlardan binlerce kilometre uzakta bulunduğundan ve diğer ülkelerin iç işlerine karıştığından bahsetmeden benim görevim İran'ın bölgede istikrar bozucu faaliyetler yürütmesini durdurmak iddiasında bulundu. McKenzie ayrıca Tahran'ın Amerika'yı Irak ve Suriye gibi ülkelerde büyük bir çatışma olmadan bölgeden çıkarmayı umduğunu söyledi. Daha önce Senato'da Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell, Amerika'nın İran'a karşı caydırıcılığını kaybettiğini itiraf etmişti. Amerika Senatosu'nun Cumhuriyetçi lideri yerel saatle Perşembe günü İran'ın stratejisinin Amerika'yı Batı Asya'dan çıkarmak için şiddet kullanmak olduğunu iddia etti. Batı Asya bölgesindeki Amerikan terörist güçlerinin komutanının iddiası, Irak parlamentosunun kararına göre Amerikan güçlerinin ülkeyi terk etmesinin gerektiği bir zamana denk geliyor. Ancak Amerika, IŞİD'le savaşma ve kendi mevzilerine karşı başkaları tarafından saldırı planlama bahanesiyle Irak'taki varlığının gerekliliğini vurguluyor.
Joe Biden başkanındaki Amerikan hükümetinin İran nükleer anlaşmasına dönüş için göstermelik olarak İran'a bir zaman ve ultimatum vermesi, bir Yahudi düşünce kuruluşunun sesini yükseltmesine yol açtı. Yaptırımları kaldırma, yeni müzakere turlarının başlamasına bu yana yaklaşık 3 ay içinde Amerika ve Avrupa Troikası ve medya kurulu her zaman İran'ın Viyana müzakerelerinde yavaş hareket eden bir faktör olduğunu ve müzakerelerin hızının İran'ın eylemlerine bağlı olduğunu ima etmeye çalıştılar. Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü, Biden hükümetinin sahte zaman ultimatumlarına ilişkin bir infografi yayınlayarak sanki İran'ın nükleer müzakerelerinin süresi asla bitmeyecek ifadesine yer verdi. Yahudi Düşünce Kuruluşu, Biden yönetiminin yalanlarına öfkesini ifade eden bir Twitter mesajında Biden yönetiminin İran'ın nükleer anlaşmaya yeniden girmesi için yaptığı ilk ultimatumdan bir aydan fazla zaman geçti dedi. Söz konusu Yahudi Düşünce Kuruluşu, bu öngörülemeyen ve yerine getirilmeyen uyarılar Tahran'ı yalnızca müzakereleri ertelemeye, nükleer programını ilerletmeye ve daha fazla avantaj elde etmeye teşvik ediyor dedi.
İranlı bilim insanları tarafından omikron türünü tanıma yeteneğine sahip yeni bir moleküler kit geliştirildi. Silika bazlı bir virüs olan korona jenom ekstraktasyon kitinin üretimi İranlı bilgi tabanlı şirketlerden birinin teknolojik başarısıdır. Böylece İran'ın ihtiyaç duyduğu bu alan da İran'ın milli kazanımları sayesinde temin edilmektedir. Söz konusu şirketin genel müdürü Dr. Muhammed Bağır Mahmudi, İSNA'ya verdiği röportajda şirketin moleküler teşhis üreten en eski şirketlerden biri olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Bu şirket bu kitleri üreten en büyük şirketlerden biridir ve korona salgınında ayrıca ekstraktasyon kitleri de tedarik etmektedir.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 248 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 111.157 yeni vaka olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal paylaşım sitesi Twitter arasından yaptığı paylaşımda vefat sayılarımız yüksek omikron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor, dedi.
Türkiye'de hali hazırda doğal gazla ilgili bir sorun olmadığını vurgulayan Türkiye Cumhurbaşkanı, ırkçı rejim İsrail'den doğal gaz ithal etme olasılığını açıkladı. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna'dan dönüşünde gazetecileri Filistin'in işgal topraklarından, bölgelerden Avrupa'ya gaz ihraç edilebileceğini söyledi. Erdoğan sözlerinin başında Batı'nın Rusya-Ukrayna krizini ele alış biçimini eleştirdi ve Amerika Başkanı Joe Biden'in gerilimi çözmek için henüz olumlu bir seçenek sağlamadığını söyledi. Erdoğan, doğal gazla ilgili bir sorunumuz yok ve Irak'tan Türkiye'ye gaz ihracatı gündemde. İsrail gazını kullanmayı ve bunun ötesinde İsrail gazını Avrupa'ya taşımak için birlikte çalışmayı amaçlıyoruz, dedi.
Türkiye Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK-YPG'linin öldürüldüğünü bildirdi. PKK'nın varlığını Türkiye için tehdit gören Türkiye hükümeti PKK'yı yok etme bahanesiyle Kuzey Irak'ın bazı bölgelerini işgal etmekte ve bu durum aynı şekilde Suriye'de görülmektedir.
Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri bugün Irak'ın güvenlik ve askeri yetenekleri sayesinde kendi ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz ve Amerikan birliklerine ihtiyaç duymadığımız bir noktaya ulaştık, dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Ammar Hekim, Cuma günü tek istediğimiz herhangi bir etkiden arınmış, eksiksiz, profesyonel bir askeri sistem inşa etmek için, mevcut güç unsurlarını harekete geçirmek için gerçek bir irade, dedi.
Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde terörist İsrail güçleriyle Filistinli gençler arasında çıkan çatışmalarda 79 kişi yaralandı. Filistinli Kızılay Teşkilatı elemanlarının Beyta ve Burin'deki olaylarda gaz bombalarının yaydığı zehirli gazdan etkilenen 30 kişiye müdahalede bulunduğunu açıkladı.
Pentagon, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere Batı Asya'daki müttefiklerine olası silah satışını doğruladığını duyurdu.
Pakistan'da dün namaz kılan Müslümanlar cuma namazından sonra Yemen'deki Suudi askeri saldırganlığının devam etmesine karşı protesto yürüyüşü sırasında Yemen'in mazlum halkıyla dayanışma içinde olduklarını gösterdiler.
Amerika, NATO müttefikleriyle birlikte Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamakla suçlarken Rusya, batılı tarafların bu iddialarını reddederek Amerika ve Avrupalı müttefiklerini kasıtlı olarak gerilimi tırmandırmakla suçladı.
Çin'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, NATO'nun genişlemesine karşı ortak tavır aldılar.
Ve Amerika'da polisin ateş açtığı siyahi Amir Locke hayatını kaybetti. Locke'un suç sabıkasının bulunmadığı ve elindeki tabancanın da ruhsatlı olduğu anlaşıldığı polis olayın istihbarat eksikliğinden kaynaklandığını savundu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Japonya Dışişleri Bakanlarının istişareleri etrafında. İran ve Japonya Dışişleri Bakanları 3 Şubat Perşembe günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki meseleleri, bölgesel ve küresel bazda ortak konuları ele alıp görüş teatisinde bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yapılan telefon görüşmesinde farklı alanlarda Japonya ile işbirliklerinin gelişmesini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı'nın bu dileklerine karşılık olarak Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de söz konusu telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin tarihi geçmişe ve temellere sahip olduğunu ve bunun çok önem arz ettiğini belirtti. Japonya Dışişleri Bakanı ayrıca İran ile Japonya arasında mevcut engellerin ve sorunların kaldırılması ile ekonomik ilişkilerin hali hazırdaki düzeyin çok daha üstüne taşınabileceğini, ilişkilerin çok daha geliştirilebileceğini vurguladı ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı resmen Tokyo'ya ziyaret etmeye davet etti. Görünen o ki Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konulu müzakerelerin devam ettiği sırada ve müzakerelerde gelişmelerin olduğuna dair sinyallerin verilmesinin ardından Japonya gibi ülkelerde bu müzakerelere olumlu bakmaya başlamış ve şimdi de İran ile özellikle ticari ilişkilerini güçlendirmeye odaklanmıştır. Japonya, Amerika'nın Belcan Nükleer Anlaşması'na yasa dışı şekilde çekilmesi ve İran'a yaptırımlar getirmesinin ardından İran'la ekonomik işbirliği düzeyini ve bağlarını azalttı. Böylece İran'ın bu ülkeye petrol ihracatı dururken petrol dışı ihracatı yaklaşık 38 milyon dolara indi.
Halbuki enerji sektörünün yanı sıra madencilik, turizm, su, çevre, bilim ve teknolojik bir alanlarda da uzun süre ikili ilişkiler söz konusu olmuş ve 90 yılı aşkın siyasi ve ekonomik ilişkiler geçmişine sahip olan İran ve Japonya geniş yatırım ve artan işbirliği potansiyeline sahip olmuşlardır. Japonya Dış Ticaret Örgütü Başkanı Takayuki Suzuki son dönemde önce İran'la ilişkilerdeki düşüşten memnuniyetsizliğini dile getirdi ve yaptırımlar Japon şirketlerinin İran'la ticari işbirliğini engelliyor. Yaptırımların kaldırılmasının ardından hemen ekonomik bağları genişletmeye çalışacağız. Japonya ve İran arasında ticari ilişkilerin geliştirmesini istiyoruz, dedi. Japonya her zaman İran'la dostane ilişkiler sürdürmeye çalıştı. Nitekim İran'a yönelik önceki Amerikan yaptırımlarının doğruğunda bile iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya gayret gösterdi. Ama sonuçta Washington'un düşmanca siyasetlerinin devam etmesi ve maksimum baskı sebebiyle başarısız kaldı. İran da Japonya'yı her zaman dost bir ülke olarak görmüştür. İran, Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in söylediği gibi, İran için Japonya ile ilişkiler ve ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleştirilmesi büyük önem taşıyor. Japonya'nın her zaman özel ekonomik yönleri olmuştur. Japonya, sanayi ve ihracata bağlı hareket eden bir ülke olarak İran'ın petrolüne ve büyük pazarına ihtiyaç duyuyor ve İran, Japonya'yı da her zaman petrol satmak ve endüstriyel ve teknolojik mallar tedarik etmek için büyük bir pazar olarak görmüştür. Bu yüzden Japonya şimdi Amerika'nın düşmanca yaklaşımının tersine dönmesini ve önceki ticari ilişkileri canlandırmak ve genişletmek için yaptırımların kaldırılmasını umuyor. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde Viyana'da yaptırımların kaldırılması ve anlaşmaya varılması müzakerelerini destek niteliğindeki açıklamalarını bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bahreyn ve Siyonist rejim İsrail arasında güvenlik anlaşmasının imzalanması konusunda. Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz ve Bahreyn Savunma Bakanı Abdullah bin Hasan El Naimi 3 Şubat Perşembe günü Bahreyn'in başkenti Manama'da güvenlik anlaşması imzaladılar. Eylül 2020'de Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende Beyaz Saray'da Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için bir anlaşma imzaladı. Korsan rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanmasının ardından iki taraf diplomatik toplantılar düzenlemek ve Tel Aviv ve Manama'da büyükelçiliklerin açılması da dahil olmak üzere ilişkileri genişletmek için adımlar attılar. Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz ile Bahreyn Savunma Bakanı Abdullah bin Hasan El Naimi arasında imzalanan güvenlik anlaşması Manama ile Tel Aviv arasında imzalanan ikinci anlaşmada sayılır. Bu bağlamda Siyonist Savaş Bakanlığı yaptığı açıklamada bu anlaşma savunma sanayide istihbarat, eğitim ve işbirliğinin artmasına yardımcı olacak ifadelerine yer verdi. Benny Gantz da bu anlaşma iki taraf arasında yeni bir ilişki seviyesinin başlamasına yol açacaktır diye konuştu ve bu anlaşmanın tarihi olduğunda sözlerini ekledi. Bahreyn'in ekonomik ve sosyal sorunlarının İsrail rejimiyle ilişkileri etkilediği düşünülmektedir. Bahreyn ve sahte İsrail rejimi arasındaki ilişki konusunda göze çarpan durum, Bahreyn-İsrail ilişkilerinin Siyonist rejimin Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkisinden farklı olarak fazla büyümemiş olmasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tersine Bahreyn dinamik ve güçlü bir ekonomiye sahip değildir. Üstelik dış yardımı da bağımlıdır. Bu arada Bahreyn 2011 yılında başlayan ve bugüne kadar devam eden halk protestolarına tanık oluyor. Başka bir ifadeyle Bahreyn bir iç meşruiyet ve halk tarafından iktidarın kabulü kriziyle de karşı karşıya.
Stratfor Merkezi Batı Asya analisti Ruyan Bohel bu hususta şöyle diyor. Bahreyn'in Abraham Paktı'ndaki konumu tamamen farklı çünkü bu kraliyet halkının büyük bir bölümünün gözünde gayrimeşru bir yönetimdir. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler İsrail rejimi için daha önemli. Bahreyn-İsrail rejimi ilişkisinin doğası da güvenlik eksenlidir. Ali Halife, korsan rejimi ile olan ilişkisini kendi iç konumunu güçlendirmek ve iç protestoları bastırmak için kullanmaya çalışıyor. Siyonist rejimin de Bahreyn gibi bir rejimle ilişkilerini normalleştirmesi, normalleşmeye çalıştığı Arap ülkelerin sayısını arttıracak bir ilişkiye ihtiyacı var. Tel Aviv bu ilişkide siyasi ve psikolojik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Bu bağlamda Benny Gantz, Suudi hava sahasını kullanan ilk Siyonist askeri uçağıyla Bahreyn'e gitti. Üstelik Benny Gantz'ı ilk resmi ziyaretinde Bahreyn'e götüren uçak, 1977'de Mısır Devlet Başkanı Enver Sadat'ı Siyonistlerle uzlaşmak için işgal altındaki topraklara uçuran Boeing 707 idi. Bir diğer önemli konu da Ali Halife rejiminin Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri genişletmeye çalıştığı bir sırada Bahreyn halkının bu harekete karşı çıkmakta kalmayıp bunu Ali Halife rejiminin meşruiyet krizini derinleştiren bir durum olarak görmesidir. Batı'nın önde gelen Batı Asya meseleleri uzmanlarından Christian Ulrichsen bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Bahreyn iç siyasetinde her zaman güçlü bir Arap milliyetçiliği ve İslamcılık eğilimine sahip olmuştur. Bahreyn halkının protestoları, Filistin meselesinin Bahreyn vatandaşlarının çeşitli sınıfları arasında harekete geçiren gücünü koruduğunu gösteriyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1400, Hicri Kameri 3 Recep 1443 ve Miladi 5 Şubat 2022 Cumartesi. ...89 yıl önce Hicri Kameri 3 Recep 254 tarihinde böyle bir günde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin pak torunlarından Hazreti İmam Hadi aleyhisselam şehit düştü. O Hazreti Kameri 212 yılında Medine kentinde dünyaya geldi ve babası İmam Cevad aleyhisselam tarafından yetiştirildi. İmam Hadi aleyhisselam babası rıhlet ettikten sonra İslami toplumun önderi ve imamı oldu. O Hazret ünlü lakaplarından biri hidayet eden anlamına gelen Hadi idi. İmam Hadi aleyhisselam hakiki İslam'ı tanıtmak için büyük emek verdi. O Hazret'in önemli çalışmalarından biri Şia düşüncesi ve kültürünü korumak ve muhaliflerin telkinlerini engellemekti. Bunun için İslami usul ve fıkıh alanında seçkin talebelerin yetiştirilmesi gerekiyordu ve İmam Hadi Aleyhisselam bu çalışmayı kendi döneminde devam ettirdi ve çok seçkin talebeleri yetiştirdi. O Hazret her zaman muhtaçların ve mazlumların sığınağıydı ve onları asla umutsuzluk içinde evinden geri çevirmezdi. Sonunda İmam Hadi Aleyhisselam, Abbasi halifesi Muhtemir tarafından zehirletilerek şehit düştü. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1357'de İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi eşiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni İslam İnkılabı geçici hükümetinin kurulması emrini verdi. İmam Hümeyni bu emirnamede İslam İnkılabı'nın hedefleri ve programlarını açıkladı ve geçici hükümetten bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli çabayı göstermesini istedi. İmam bu emrinde geçici hükümetin asıl görevlerinin İran'ın siyasi düzeninin belirlenmesi için referandum düzenlenmesi, seçimlerin yapılması, anayasanın tedvini için kurucular meclisinin kurulması ve ilk meclis seçimlerinin düzenlenmesi olduğu bildirildi. İran'da geçici hükümetin kurulmasıyla Şah rejimine karşı birkaç askeri karargâhta İslam İnkılabı ve İmam Hümeyni'ye destek amaçlı gösteriler de düzenlendi. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1372'de İranlı ünlü mütercim ve yazar Üstad Ali Ekber Kesmai 73 yaşında vefat etti. 50 yıl İttilaat gazetesinde çalışan Üstad Ali Ekber Kesmai Fransızca, İngilizce ve Arapçaya vakıftı ve Büyüklerin Aşkı, Almanya'nın Yenilgisinin Nedenleri, İngilizlerin Casusluğu ve diğer birçok eseri kaleme aldı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1376'da İranlı önde gelen alim Hüccetül İslam Celil Honer Verhoi vefat etti. İran'ın batı Azerbaycan eyaletinin Hoy kentinde dünyaya gelen Hüccetül İslam Celil Honer Verhoi gençliğinde dini ilimleri öğrenmeye başladı. 14 yıl boyunca edebiyat, fıkıh ve usul bilimlerini yüksek düzeyde öğrenen Ayetullah Hoy, Hicri Şemsi 1337'de doğduğu kentte yer alan ilmiye okullarından birinin müdürü oldu. O bu yıllarda dini dersler vermeye başladı ve birçok fazıl ve din alimi yetiştirdi. Ayetullah Hoy halkın sorunlarını yakından dinlerdi ve bu sorunları çözmeye çalışırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 3 Recep Ehl-i Beyt Semasının 10. yıldızının şehadet günüdür.
Bu münasebetle hazırladığımız programda o Hazretin marifet denizinden birkaç damlaya ulaşarak o Hazretin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet dönemi için hazırlıklarına değinmeye çalışacağız.
Hicri kameri 212 yılında dünyaya gelen İmam Hadi Aleyhisselam, muhterem babası İmam Cevad Aleyhisselam'ın sayesinde yetişti ve o imamın şehadet ardından daha 8,5 yaşındayken İslam ümmetinin imametini üstlendi. Mübarek adı Ali olan Ehl-i Beyt'in 10. imamı Hadi ve Nakhi lakaplarıyla de tanınıyor. İmam Hadi de muhterem babası gibi küçük yaşta imamet makamına nail olurken bu önemli görevi 33 yıl boyunca sürdürdü.
Masum imamlar marifetin kaynayan çeşmeleri ve ilahi bilginin hazineleri olarak hiç sönmeyen parlak bir ışık gibi bilimin her tarafına ışık saçarak bilinmeyenleri çözdüler. Masum imamların en önemli ve kapsamlı ziyaret namelerinden biri olan Ehl-i Beyt imamların makamı ve mutahhar imamların karşısında Müslümanların görevleri hakkındaki inançların yer aldığı Camia Kebire ziyareti İmam Hadi Aleyhisselam'ın mucizelerinden ve şiaların iftiharlarından biridir. Zira bu ziyaret namede felsefe, irfan, Kur'an-ı Kerim ve rivayetler açısından tüm ilahi sırları içinde barındırıyor.
Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessirlerinden Ayetullah Cevadi Amuli İmam Hadi ile ilgili şöyle diyor. Sadece Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt ile eş değerdir. Kur'an-ı Kerim birçok müfessire nail olduğu tefsir nimetine sahiptir. Fakat velayet yorum ister. İmam Hadi'nin mübarek varlığı ve vücudu imamet ve velayeti yorumluyor. Bu nurlu camia kebire ziyareti ise imametin yorumunun konumundadır. Yani Kur'an-ı Kerim'in yoruma ihtiyacı olduğu gibi imametin de yoruma ihtiyacı vardır. İmamların her biri Kur'an-ı Kerim'den bir veya birkaç ayeti yorumlamışlardır. Fakat İmam Hadi Aleyhisselam'ın mübarek vücudu ise Kur'an-ı Kerim'in tümünü yorumlamıştır. Zira itret ve Kur'an-ı Kerim eşdeğerdir.
İmam Hadi Aleyhisselam 33 yıllık imametini Abbasi halifelerden 6'sı ile eş zamanlı geçirdi. Fakat halifelerin imama karşı tutum ve davranışları farklıydı. Bazıları hasmane davranışlar izlerken bazıları daha ılımlı tutumlar sergilediler. Fakat yine de halifelerin tümü hilafeti gasp ederek imametin haklarını göz ardı ettiler.
Abbasi halifelerden mütevekkil diğer hepsine oranla Ehl-i Beyt ve İmamet hanedanına karşı daha fazla düşmanlık güttü ve her yolda onları rahatsız etmeye çalıştı. Öyle ki hatta masum imamlar ve özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mutahhar türbesini ve etraftaki evleri tahrip emri vererek Kerbela arazilerine sürülmesi ve ekilmesini emretti. Mütevekkil İmam Hadi Aleyhisselam'ın Medine'deki varlığından korkarken o hazretin Medine'de siyasi faaliyetlerde bulunabilme ihtimali ise mütevekkilin adeta uykularını kaçırıyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın yaşamı hükümetin baskı ve istibdat dönemiydi. ve Abbasi halifeleri imamı sürekli izleyerek o hazretin Şiilerle görüşmelerini yoğun şekilde kontrol etmeye, halk ve kamuoyunun aydınlatılmasını engellemeye ve bu büyük ilahi kaynaktan yararlanmalarını engellemeye çalışıyorlardı. Bu yüzden mütevekkil çok şeytani bir planla imamı Medine'den Samarra'ya sürgün etmeyi planlıyordu.
Askeri bir kent olan Samarra bazı Abbasi halifelerinde başkentiydi. Mütevekkil ise kendi şom planını gerçekleştirmek için bazı bilimsel oturumlar düzenliyordu. Fakat İmam Hadi aleyhisselam ise en zor fıkhi, felsefi ve kelam meselelerini çözerek verdiği dakik ve net cevaplarıyla soru soranları hayrete düşürür ve onlar ise mecburen Hazretin imametine itiraf ediyorlardı.
Abbasi halifelerden Ma'mun döneminde bilim adamlarından olan Yahya bin Eksem, Basra kentinde Ehl-i Beyt'in 8. imamı İmam Rıza aleyhisselama yenilmişti. Fakat Ma'mun döneminde İmam Cevat aleyhisselam ile münazarada da yenildi ve her ikisi ise Alevi hanedanın özelliklerinden ilim ve büyüklüğün tartışılmaz olduğunu anladılar.
Yahya bin Eksem imam ilminin sıradan ve normal insanların ilmiyle asla kıyaslanamayacağını anlamıştı. Fakat daha önce aldığı yenilgiler onun aşağılanmasına sebep olduğu için sürekli eski yenilgilerini telafi etme çabasında olmasına neden olmuştu. Bu yüzden İmam Cevad aleyhisselamdan sonraki imamı bekliyordu. Cevadul Eymen'in şehadeti ardından bir mecliste İmam Hadi ile bir araya gelerek bazı sorular ve şüpheler hakkında o hazrete sorular yöneltti.
Yahya bin Eksem, Nevl suresinin 40. ayetini imama sorarak Süleyman Belkıs'ın tahtını istedi. Ve Asıf bin Berhiya ise Süleyman göz kırpmadan tahtı hazırladı. Nasıl olur da bir peygamber olan Süleyman, Asıf bin Berhiya'nın ilminden habersizdi ve kendisi tahtı hazırlayamadı?
İmam Hadi aleyhisselam bu soruya cevap olarak şöyle buyurdu. Süleyman Nebi bunu bizzat yapmaya kadirdi. Fakat Asıf bin Berya'nın gücünü halka açıklamak ve kendisinden sonra bilimsel, efsel kişiyi tanıtmak istedi. Asıf bin Berya, Süleyman'dan sonra onun halefi ve halkın halifesiydi ve sahip olduğu tüm ilim ve bilgiyi Süleyman'ın nübüvvet mektebinde öğrendi. Kendi haleflerini ilim ve fazilet üstünlüğüyle halka tanıtmak peygamberlerin sünnetidir. Evet, böylece İmam aleyhisselam çeşitli münazara meclislerinde açık ve ikna edici cevaplarla kendi bilimsel konumunu gözler önüne sererek Şiilerin güçlenmesini sağlıyordu.
İmam Hadi aleyhisselamın imameti döneminde Bağdat'ta bazı isyanlar yaşandı ve genelde Alevi ve hakimiyet hakkının Ehl-i Beyt'te olduğunu savunan farklı hareketler yapıldı. İmam Hadi aleyhisselam ise gizli mektuplarla inkılapçılar ile bağlantı kurarak bu vesileyle geniş bir bilgilendirme ağı oluşturup çeşitli siyasi, mali ve inançsal konularda görüş bildirdi. Bu güçlü örgütlenme ise Şia mezhebinin yayılmasına sebep olurken aynı zamanda dönemin halifelerine karşı bir nevi yumuşak savaş sayılırdı.
İmam ve halk arasında bağlantı kuran imamın temsilcileri İmam Rıza aleyhisselamın ardından İmam Cevad ve daha sonra İmam Hadi aleyhisselam tarafından imamlar ve Ehl-i Beyt arasında bağlantı sağlamakla görev üstlendiler. Onlar humus paralarını toplayıp imam göndermeye ilaveten kelam ve fıkhi sorunlarda yapıcı roller üstlendiler ve bir sonraki imamın imameti için İslam ümmetini hazır hale getirmekte eksen rol oynadılar.
Böylece imamet ve velayet konumunun açıklanması, gaybet dönemi için Şiilerin düşüncesini hazırlamak ve alimleri tanıtmak ise İmam Hadi aleyhisselam döneminde gerçekleşen diğer temel çalışmalardan biriydi. Zira Şia toplumu yavaş yavaş gaybet dönemine yaklaşıyor ve imamın fiziksel yokluğu için hazırlanmalıydılar. İmam Hadi aleyhisselam birçok rivayet çerçevesinde gaybet dönemine yakın olması hakkında konuşur ve hüccetin gizli ve veladeti hakkında müjdeler veriyor. Ve o hazretin gizli olmasının kesinlikle Şiaların şüpheye düşmesine sebep olmaması gerektiğini belirtiyordu.
İmam Hadi aleyhisselam kendi imameti döneminde zalim hükümranlar ile uzlaşmadı ve imamın varlığını kendi hükümetler için büyük bir tehlike olarak gören hükümet sistemi tek kurtuluş yolu olarak bu ilahi ışığı söndürmekte gördüler. Böylece böyle bir günde o hazreti de kıymetli ve değerli ecdadı gibi zehirleterek şehit ettiler. O hazretin Samara kentinde olan Mutahhar türbesi Ehl-i Beyt'e gönül veren binlerce aşığın sığınağıdır. Ne güzeldir bizim Kerim Allah'tan amel mektubumuzun temizlenmesi ve günahlarımızın bağışlanmasını istememiz. Zira bu değerli ayda Kerim Allah'tan sonumuzun hayırlı olması ve erdemliğe kavuşmaya niyaz etmemizden başka bir talepte bulunmamalıyız.
Evet değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. İmam Hadi aleyhisselamın şehadet gününde ellerimizi Yüce Allah'a açarak ondan bize kulluk mertebesine nail olmamıza yardım etmesini ve bizi görevlerimiz hakkında bilinçlendirmesini niyaz ediyoruz.
Bu özel programı Camia Kebire ziyaretinden bazı bölümlerle noktalıyoruz. Selam olsun size ey peygamberin ehli beyti, risaletin karargahı, meleklerin uğradığı kimseler. Vahyin iniş yeri, rahmetin madeni, ilim hazinelerinin kaynakları, bağışın kökü, ümmetlerin yöneticileri, iyilerin mücevheri, seçkinlerin direği, kulların önderleri, beldelerin temel taşları, İman kapıları, Rahman'ın emanettarları, peygamberin öz soyu, ilahi elçilerin göz nuru ve resullerin yakınları, Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun. Allah'ın kendi hakkında şehadet ettiği gibi ben de şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Nitekim melekler ve ilim sahibi yaratıkları da buna şehadet etmekteler. Peygamberlik mirası sizedir. Halk sizin kapınıza gelir ve onların hesabı sizin üzerinizedir. Hakkı batıldan ayıracak kesin hüküm sizin yanınızdadır. Allah'ın nişaneleri sizdedir. Onun hükümlerini bildirecek olan sizsiniz. Onun nuru, açık delili sizin yanınızdadır. Emri size açıklanmıştır. Size dost olan Allah'a dost olur ve size düşman kesilen Allah'a düşman kesilir. Sizi seven Allah'ı sever. Size karşı kin besleyen Allah'a kin besler. Size sarılan Allah'a sarılır. Sağlam yol ve fena yurdunun şahitleri ve beka yurdunun şefaatçileri sizsiniz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve şafakta 10 gün olarak anılan günlerin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel sohbetimizin 5. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İnkılabın ikinci adımı bildirgesi başta kendi kendine yetiştiren, toplum ve medeniyet inşa eden esas güç olarak bu toprakların gençleri olmak üzere İran milletine yönelik yeniden bir hatırlatma niteliğinde olan bir bildirgeydi. Yeni İslami medeniyetin olmazsa olmazlarından biri azami derecede uzlaşı ve vahdet ve dayanışmanın korunmasıdır. Ümmetin vahdet ve dayanışması, zamanın şartlarını çok iyi bilen ve zorluklarda ve sıkıntılarda doğru yolu gösteren ve ümmeti tehlikelere, afetlere ve düşmanlıklara karşı uyaran, akılcı ve bilge liderliğin sayesinde korunabilir.
Zulüm altında olan milletlerin arasında seyrek sayıda halk inkılap etmeye kalkışır. Yine ayaklanan ve inkılap yapan milletlerin arasında seyrek sayıda millet bu işi sonuna kadar götürmüş ve hükümeti değiştirmenin yanında inkılapçı ülkülerine bağlı kalmıştır. Ancak İran halkının çağımızın en muhteşem ve emsalsiz inkılabı üzerinden 43 yıl geçtiği halde hala büyük bir onurla ülkelerini koruyan ve karşısında direnmenin imkansız gibi gözüken vesveselere karşı duran ve kerametini ve şiarlarının asaletinden taviz vermeyen tek inkılaptır.
İran İslam İnkılabı emsalsiz zuhuru ile İran'da uzun süren tarihi bir dayatmaya son verdi. İran Pehlevi ve Kacarlar döneminde şiddetle aşağılanan ve geride bırakılan bir ülke iken, inkılaptan sonra kalkınma yolunda ilerlemeye başladı. İran milleti, çok yönlü ve hakiki kalkınmanın esası olan milli iradeyle zalim Pehlevi rejimini halkçı bir nizama çevirdi. Ardından gençleri ülke yönetiminin ana ekseni olarak devreye soktu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İran'ın Pehlevi rejiminde geri kalmışlığı ve İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra kalkınmaya başlaması hakkında şöyle diyor. Biz bu ülkeye İslam dini hakim olduğu güne kadar kelimenin tam anlamıyla geri kalmış bir millettik. Bağımlıydık. İlmi açıdan geri kalmış, siyasi açıdan geri kalmış, sosyal açıdan geri kalmış ve siyaset aleminde inzivaya itilmiş bir millettik. Ancak bugün İran İslam Cumhuriyeti nizamının ilerlemesi ve gelişmesi düşmanları bile bu gerçeği itiraf etmeye zorlamıştır. Bugün biz bilimde, teknolojide, dünyanın birçok yeni bilimlerinde dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alıyoruz. İslam ümmeti ihlaslı çaba ile bu döneme uygun İslami medeniyeti tasarlayarak temelini atabilir ve sonuca ulaştırarak beşeriyete sunabilir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi İslam İnkılabı'nın 40. zaferi durumu dolayısıyla İnkılabın ikinci adımı bildirgesine yayınlayarak Büyük İslam'ı İran'ı inşa etme cihadı doğrultusunda bazı esaslı tavsiyelerde bulundu. Kuşkusuz İnkılabın ikinci adımı bildirgesi başta kendi kendini yetiştiren, toplum ve medeniyet inşa eden esas güç olarak toprakların gençleri olmak üzere İran milletine yönelik yeniden bir hatırlatma niteliğinde olan bir bildirgeydi. Gerçekte bu ikinci adım İslam İnkılabı'nı büyük ülküsü olan yeni İslam'ı medeniyeti inşa etmek ve zemini velayet güneşinin doğuşuna hazır hale getirmeye daha da yaklaştıracaktır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi yeni İslam'ı medeniyetin özellikleri hakkında ise şöyle diyor. Yeni İslam'ı medeniyette maneviyat maddiyatın yanında ve ahlak ve maneviyat maddi yaşamın gelişmesinin yanında yer alacaktır. Bu yolun devamında yeni İslami medeniyet, Müslüman ülkelerin insanlarına inkılabın ülkü ve değerlerini tanıtmakla gerçekleşir. Ve bu yolda İslam alimleri ve dünya Müslümanları kendilerini yeni İslami medeniyetin esas tebliğcileri olarak görmeleri ve gerçekleşmesi için ciddiyetle hareket etmeleri gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yeni İslami medeniyeti beyan ederken, onu iki araçsal ve hakiki bölüme ayırarak şöyle diyor. Medeniyetin araçsal bölümü bugün biz ülkenin kalkınması olarak açıkladığımız değerlerdir. Bilim, icatlar, sanayi, siyaset, iktisat, siyasi ve askeri iktidar, uluslararası itibar, propaganda ve propaganda araçları hepsi araçsal medeniyetin birer parçasıdır. Nitekim tüm baskılara, tehditlere ve yaptırımlara rağmen velayet ekseninde yer alan İran ümmeti bu alanlarda yüksek derecelere nail olmuştur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'ye göre medeniyetin hakiki bölümü bilinen yaşam tarzı ve hayatımızı şekillendiren şeylerdir. Örneğin aile meselesi, izdivaç tarzı, konut, elbise, tüketim modeli, besin çeşitleri, eğlence, iş ve meslek, İş yerinde davranış tarzı, üniversitede ve okulda davranış tarzı, medyada davranış tarzı, dosta karşı davranış tarzı, düşmana karşı davranış tarzı, hepsi medeniyetin hakiki ve esas parçalarıdır ve insan yaşamının zeminini oluşturur ve bu öğretilerin temelinde de ilahi ve velayet eksenli ümmet şekillenir.
Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere maddi ve ilmi alanlarda gelişme ancak toplum ve salih insanlar ilahi hedeflere hizmet ettikleri zaman medeniyet sayılır. Buna göre İslam peygamberi risaletinin temel amacını tevhid olarak açıklıyor. Tevhidin devamında gelen nübüvveti tanımak da İslami vahdet ve medeniyeti tanımaktır. İslam peygamberi İslami vahdet ve medeniyetin temelini attı ve büyük sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi değişiklikleri gerçekleştirdi ve İslam dini kısa sürede muazzam bir evrensel medeniyetin temelini oluşturdu. Buna göre velayet eksenli ümmet ve bu ümmetin içinden çıkan İslami medeniyet Allah'ın hakimiyeti temelinde gerçekleşir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bu konuyu vurgularken, işlerinde tevhid ilkesine temel alan bir toplum medeniyeti inşa etmenin tüm hayırlarına kavuşacağını ve büyük, derin ve köklü bir medeniyet inşa edebileceğini belirtiyor.
Kur'an-ı Kerim'e göre alemde biri ilahi önderlik ve diğeri tağut önderliğinde iki medeniyet bulunuyor. Nitekim Bakara suresinin 257. ayetinde şöyle buyurmakta. Allah insanların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. Dolayısıyla İslam dinine göre medeniyetin hakikati karanlıktan uzaklaşmak ve nur alemine girmektir. İnsan nura kavuştuğu zaman nuraniyet kazanır ve medeni olur. Kur'an-ı Kerim'in dünya görüşüne göre alim sadece Allah'a doğru yükselen bir seyri vardır ki bu da İslami ümmetin vahdeti ve yeni İslami medeniyetin temeline dayanır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi ümmetin yeni İslami medeniyeti inşa etme yönündeki görevleri hakkında şöyle diyor. Bugün İslam dünyası, İslam peygamberi ve İslam'ın kendisi gibi bu dünyaya yeni bir ruh üflemesi, yeni bir atmosfer oluşturması ve yeni bir yol açması gerekir. Biz beklediğimiz şu fenomene yeni İslami medeniyet adını veriyoruz. Biz beşeriyet için yeni İslami medeniyetin peşinde olmalıyız. Bu süper güçlerin beşeriyet hakkında düşündükleri ve uyguladıkları şeyden farklıdır. Bu, başka toprakları ele geçirmek, milletlerin haklarına tecavüz etmek anlamına gelmez. Bu, kendi ahlakımızı ve kültürümüzü başka milletlere dayatmak anlamına da gelmez. Bu, milletlere ilahi hediyeyi sunmaktır. Böylece milletler kendi iradeleri ve kendi seçimleriyle doğru yolu seçecektir. Bugün zorba devletlerin milletleri sürüklediği yol yanlış ve sapkın yoldur. Bunu düzeltmek bizim görevimizdir.
Bugün İslam dünyası İran'da gerçekleşen İslam inkılabı sayesinde velayet eksenli bir ümmeti ve medeniyeti inşa etme gücüne sahiptir. İran İslam inkılabının içinden yükselen öz Muhammedi İslam, ihtilafların üzerinde durmak yerine ortak yönlerin üzerinde durmaktadır. Buna göre İslam inkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi de şöyle diyor. Vahdet siyasi veya taktiksel bir hareket değil. İslam ümmetinin birliğine kalbi inanç ve imandır. İslam dünyasının birlik olması yolunda atılacak ilk adım, Müslüman toplumların, devletlerin, etnik grupların ve mezheplerin birbirine saldırmak ve darbe vurmaktan kaçınmaları ve ortak düşmana karşı birlik olmalarıdır. Daha sonraki adımlarda İslam ülkeleri ilim, servet, emniyet ve siyasi güç gibi alanlarda ortak hareket etmeleri ve yeni İslami medeniyeti inşa etme yolunda birlikte çaba harcamaları gerekir.
İran İslam İnkılabı tüm düşmanları ta baştan hakkında batı düşünceleri besledikleri ve yok etmek üzere komplolar kurdukları halde zaferinin 43. yılını kutluyor. İran İslam İnkılabı'nın dünyada dostları İslam'ı İran'ın tüm zorluklara rağmen göz kamaştıran ilerleme ve kalkınmasına şahit oluyor. Biz de tüm kalbimizle bu inkılabı başlatan ve ülkelerine bağlı kalan bu milleti selamlıyor ve alemin son kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu ve öz Muhammed-i İslam'ın temelinde yeni İslami medeniyetin kuruması için dua ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak anılan günlerin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.idlib.ir üzerinden görüş isteklerinizi de iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli dizi sohbetimizde İranlı gençlerin 1980'lerde Saddam rejiminin İran'la dayattığı savaşta gösterdiği kahramanlık örneklerini ele almak istiyoruz.
Sohbetimizin 8. bölümüyle birlikte dinleyelim. Bu bölümde İmam Hümeyni'nin liderliğini ve savaştaki komutanlığının milyonlarca İranlıyı nasıl etkilediğini ve manevi yönden zafere götürdüğünü ele alacağız.
Bu dizi sohbetimizde Saddam'ın İran'la dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özgün bir özelliği olan uzun ve acımasız bir savaşa karşı İran ulusunun 8 yıllık direnişen fedakarlıkları ve kahramanlıklarını ele alıyoruz. Saddam rejimi İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıllık savaşı anlamak için önemli göstergelerden biri İslam devriminin yüce lideri İmam Hümeyni'nin başkomutan olarak konumu ve rolüdür. İranlı mücahitlerin başkomutan olarak İmam Hümeyni ile ilişkisi dünyanın bütün ordularında olduğu gibi hiyerarşiye dayanmıyordu, dini saygınlığa ve imana dayalıydı.
İmam Hümeyni ilahi ve İslami yönetimin en bariz modellerinden biriydi. Kuşkusuz İmam Hümeyni'nin İslami toplum yönetimi ve savaş komutanlığındaki pratik ve teorik adımları ve düşünceleri her alanı doğrudan etkiledi. İmam Hümeyni'nin tevhide dayalı paradigmaları ve dünya görüşü, masum ehlibeyt imamları ve İslam mektebine dayalıydı ve İslami öğretilere pratik olarak bağlı olma duruşu, İslam inkılabının ülküleri ve hedeflerinin gerçekleşmesinde belirleyici faktörüydü. Bu yüzden savaş mücahitleri ve komutanları da kendilerini İmam Hümeyni'nin müridi ve askeri olarak görüyorlardı. Savaş sahalarında mücahede eden mücahitler kararlarını İmam Hümeyni'nin kararlarına yakınlaştırmak ve birçok durumda imamın kararlarını örnek alarak seçmeye çalışıyordu. İmam Hümeyni'nin karar almaları, insanları yönlendirmeleri ve liderlik örneği sergilemesi İmam Hümeyni'nin düşünceleri ve pratik adımlarının bir bütün olduğunu gösteriyor. Bu bütünlük ve özellikler ise farklı açılardan ele alınabilir. Öyle ki kutsal savunma dönemi komutanlarının genel kararları özellikle de genç ve halk güçleri komutanlarının kararları İmam Hümeyni tarzına uyularak ancak özgün özelliklere sahip olarak alınıyordu. Bu da kutsal savunma dönemini eşsiz bir örneğe dönüştürmüştü.
İmam Hümeyni bir politikacı ve büyük bir ülkenin lideri olmadan önce bir arifti ve tüm davranışları İslam'ın öğretilerine ve Allah'ın rızasını kazanmak içindi. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu, İslam İnkılabı'nın büyük lideri olan İmam Hümeyni, iman ve takva iksirini topluma aşılamış ve etrafında milyonlarca kelebeği andıran manevi insanlar toplanmıştır. Yüz binlerce genç İranlı Saddam'ın cani rejimine karşı ülkelerine ve devrimlerine savunmak için ülkenin güney ve batı sınırlarına akın etmiştir. Ayrıca daha yüksek bir amaç peşinde koşarak Allah'a daha yakın olmaya çalışmıştır. İranlı genç mücahitlerin inançları ve dindarlıkları hiçbir şeyden korkmalarına neden olmuştur. Bazıcılar gibi acımasız düşmanları da karşısında mücahitleri ayakta ve güçlü tutan güç, maneviyat ve Allah'a tevekkül ve Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beytine tevessül etmektir.
Kutsal savunma kaynaklarında bu maneviyatın güzel tezahürleri, mücahitlerin maneviyatlarla haşır neşir olduklarını göstermektedir. İmam Hümeyni'nin maneviyatı, savaşta zafer faktörlerinden biri olarak gördüğü ve şöyle buyurduğu bilinmektedir. Geceleri dualarla niyaz ederek geçiren bu insanlar, tabii ki savaşta galebe çalacaklardır. Namaz kılmalar, dua, Kur'an kıraati, gece ve yarı gece duaları ve ibadetleri, zikirler, ehl-i beyte tevessül etmeler, nefsi tesip etmeler ve ahlaki kötülüklerden uzak durma çabaları, Baas rejimiyle savaşta en çok göze çarpan özelliklerdir. Kur'an ayetlerini dinlemek ve Kur'an'la haşır neşir olmak o dönemin bariz özelliklerindendi. Bu Kur'an ile haşır neşir olma durumu öyleydi ki, savaşın her sayfasında Kur'an-ı Kerim ayetleri yaşanıyordu. Nitekim operasyonlarda düşmanın gözlerinden uzak kalmak için Yasin suresinin 9. ayeti okunurdu. Biz hem önlerinden bir set hem arkalarından bir set çektik. Böylece onları salıverdik. Artık görmezler.
Cesur İranlı askerleri bazı düşmanına ateş açmanında bu ayeti tam ihlasla okurlardı. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bazen kurşunlarını sıkarken Allahu Ekber, Allahu Ekber Hümeyni rehber veya liderime canım feda sloganları atarlardı.
İranlı savaşçılar düşman karşısında kararlılıklarını arttırmak ve güçlendirmek, ayrıca savaş hattındaki sıkıntıları alt etme amacıyla, ey iman edenler, sabır ve namazla yardım dileyin, şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Ve Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Ayetlerini okurlardı. Bu ayetler özellikle de komutanlar ve halk gönüllü güçleri tarafından dinlendirilirdi. Yasin suresi her zaman her yerde okunurdu. Durum öyle yaygındı ki tüm mücahitler için ufak Kur'anlar basılmış ve Yasin ve küçük sureler içeren Kur'anlar verilmişti. Thank you.
Bu ayetlerin savaş meydanlarında okunması ve sonuçlarının görülmesi, mücahitlerin bu ayetleri sarsılmaz inancını ve yürekten inandığını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'e aşinalık ve maneviyatın yanı sıra kendine tesip etme ve ahlaki kusurları ortadan kaldırma çabaları da savaş cephesinin diğer manevi özellikleri olmuştur. Mücahitler kötü düşünceler, şüpheler, kötülüklerden ve gaybetlerden uzak durmak için Hücerat suresinin 12. ayetini okurlardı. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının, çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinir. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbelere çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur. Bu ayetlerin okunmasının yanı sıra mücahitler rivayetler ve dualarla da haşır neşir olarak günahlardan kurtulmaya çalışıp gerçek imana dayalı olarak büyük cihadı yapmaya odaklanırlardı.
Savaş cephelerindeki bir diğer manevi tezahür, dua ve ravza toplanmalarının düzenlenmesi olmuştur. Tevessül, Kumeyl, Nüdbe duaları, Ali aleyhisselamın Kufe mescidinde yaptığı konuşmalar ve Ehl-i Beyt'in çektiği eziyetler ile ilgili altılar bu toplanmaların konusuydu. Bazen gece yarısı ve siperlerde yapılan bu toplantılar, mücahitlerin ruhlarını parlatmanın yanı sıra iradelerini de güçlendirmiş ve onlara bazı düşmanlarıyla savaşmak için çifte güç vermiştir. Kutsal savunmada savaş bölgelerine girildiğinde ilk akla gelen ve göze çarpan şey manevi sloganların yazılı olduğu panolar ve yazılardı. Bu sloganlar maneviyat, şehadet ve ziyaret kültürünün üç temel direğine dayalı olarak yazılmış ve mücahitlerin gücüne güç katıyordu.
Muhterem dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli sohbetimizin 8. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@zaimiws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kameri 3 Recep 1443, İmam Hadi olarak bilinen Aliyannaki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İrib çalışanları olarak İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi İslam inkılabı Aşura ve Gadir-i Hum gibi tükenmez bir rezervdir ve bu tükenmez rezerv en iyi şekilde değerlendirilmelidir dedi. Cumhurbaşkanı reisi milletin çıkarları hükümetin doğu ve batı ile ilişkilerindeki garantörü olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı İran'ın bölgedeki uçak simülasyon merkezi olduğunu söyledi. İran spor kafilesi Pekin Kış Olimpiyatlarının geçiş törenine katıldı. Danimarka Mahkemesi El Ahvaziye Terör Örgütü'nün 3 üyesini suçlu buldu. CENTCOM olarak bilinen Amerika Merkez Komutanlığı Terör Güçleri Komutanı, İran'ın CENTCOM için büyük bir tehdit olduğu yönündeki asılsız iddialarını yeniledi. Yahudi Düşünce Kuruluşu, Amerika Başkanı Biden'in İran'a göstermelik zaman tanımasına kızdı. İranlı bilim insanları tarafından omikron türünü tanıma yeteneğine sahip yeni bir moleküler kit geliştirildi. Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 248 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği 111.157 yeni vaka olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı İsrail'in doğalgaz boru hattının Türkiye'den geçmesine yeşil ışık yaktı. Türkiye ordusu Kuzey Irak'taki askeri operasyonu sürdürürken 4 PKK üyesini öldürdüğünü bildirdi. Ammar el-Hekim, Irak'ta Amerika kuvvetlerine ihtiyaçları olmadığını belirtti. Siyonist güçler ile Filistinli gençler arası çıkan çatışmada 79 kişi yaralandı. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a silah satışını onayladı. Pakistan'da dün namaz kılan Müslümanlar Yemen'deki Suudi askeri saldırganlarının devam etmesine karşı protesto yürüyüşü düzenlediler. Amerikan silahları ve askerleri Doğu Avrupa'ya ulaştı. Ve peki Putin ve Xi Jinping bir araya geldiği NATO'nun genişlemesine karşı ortak tavır sergilediler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.